Ayrım 36, sayfa 311. Müslüman olarak ölmek. Bunların hepsinden daha mühim olan husus ise, hayatı Müslüman olarak noktalayabilmek, son nefeste imanla Allah'a kavuşabilmektir. Diğer bir ifadeyle, Müslüman ölmek, Müslüman olmaktan daha mühimdir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Rabbi ona, Hazreti İbrahim'e, Müslüman ol demiş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi Yakup da vasiyet etti. Oğullarım, Allah sizin için İslam dinini seçti. Sakın başka türlü değil, sadece Müslüman olarak ölünüz, dedi. Yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz, diye sormuştu. Onlar da, senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olduk, dediler. Bakara 132-133. Dedenin de torunun da evlatlarına vasiyet ettiği en mühim husus, Müslüman olmaları ve Müslüman olarak can vermeleridir. Çünkü insanlara din olarak İslam'ı seçen, onların bu dini kabul etmesini ve Müslüman olarak ölmesini isteyen Allah Teala'dır. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Kimin son sözü la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olursa cennete girer. Ebu Davud, Cenayiz 15-16 bölü 3116, Hakim 1-503. 13. İslam'ın bela ve musibetlere bakışı. Cenab-ı Hak bütün kullarını şu dünyada muhtelif vesilelerle imtihan etmektedir. Bu sebeple insanlara bir takım imkanlar ve nimetler verdiği gibi bazı mahrumiyetler ve külfetler de yüklemiştir. Bela, musibet, hastalık gibi imtihan vasıtalarını da kullarını günahlardan uzaklaştırmak, önceden işledikleri günah kirlerinden arındırmak, muhtelif ders ve ibretler vermek gibi sebeplerle verir. Yani hepsi de insanların faydası içindir. Bu imtihanlardaki hikmet ve sırları çözemeyerek isyan edenler hüsrana uğrarken, sabır, rıza, tevekkül ve teslimiyetle Allah'a iltica edenler büyük ecirlere nail olurlar. Ayet-i kerimelerde bu husus şöyle beyan buyurulur. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları da yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ankebut 2-3. Biz mutlaka sizi biraz korku, biraz açlık yahut mala, cana veya mahsullere gelecek noksanlıklarla imtihan ederiz. Sen sabredenleri müjdele. Bakara 155. Cenab-ı Hak başına gelen bela, musibet ve sıkıntıdan ibret almayan kişilerden razı olmaz. Şu ayet bunu göstermektedir. Onlar her yıl bir veya iki kez çeşitli belalarla imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar. Tevbe 126. Bununla birlikte Yüce Rabbimiz imtihana tabi tuttuğu kullarını yardımsız bırakmayarak onlara şu tavsiyede bulunmaktadır. Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyiniz. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Sabırla namaz çok mühim iki sığınaktır. Allah Resulü ve diğer peygamberler zor durumda kaldıklarında Allah'tan yardım ve sabır istemek için hemen namaza koşmuşlardır. Ashab-ı kiram da bir yakınlarını kaybettiklerinde veya herhangi bir sıkıntıya düştüklerinde namazda teselli bulmuş ve namazla Allah'tan sabır istemişlerdir. Ebu Davud, Tatavvu 22, Cihat 162, Ahmet 4, 333, Hakim 2, 296 bölü 3066. Musibetleri kolay atlatabilmek için dünyaya gereğinden fazla değer vermemek de tavsiye edilmiştir. Beyhaki, Şuab 7, 370-371, Ebu Nuaym, Hilye 5, 10. Varlıklar zıtlık esası üzere yaratılmışlardır. Eşya zıttı ile bilinir kaidesini düşündüğümüzde zıtlığın insanoğlu için zaruri bir kavram olduğunu daha iyi idrak ederiz. Zaten alemdeki iki şey birbirinin aynı olsaydı birisinin yaratılması abes olurdu. Abesle iştigal ise müteal, yani ideal ötesi mükemmel bir varlık olan Allah Teala hakkında caiz değildir. Kendisi sağlam olan kişi umumiyetle herkesin aynı şekilde olduğunu zanneder. Noksansız bir vücudun veya sıhhatli bir hayatın büyük bir lütuf olduğunu fark edebilmek ancak hasta ve sakat kişileri görmekle mümkün hale gelebilir. İşte bu yüzden bizim nazarımızda birer zavallı gibi kabul edilen sakatların insanlık aleminin selamet yolunu bulabilmesinde böylesine büyük bir hizmetleri de vardır. Sabrettikleri takdirde tabii ki kendilerine de dünyada ve ahirette çok büyük mükafatlar verilecektir. Diğer taraftan bütün her şey Allah'ın lütfuyla yokluktan varlık alemine çıkmıştır. Lütufta ise eşitlik gerekli ve zaruri değildir. Eşitlik ancak hak etmeye bağlı olan adalette mevzu bahistir. Dolayısıyla herhangi bir varlık Allah'tan adalet talep edecek olsa onun hakkı yok olmaktır. Zira o ezelde zaten yoktu. Allah Teala onu lütfunun bir eseri olarak varlık sahasına çıkarmıştı. Bu sebeple bir Müslüman bela ve musibete uğramamak için elinden gelen tedbirleri alır, ancak buna rağmen başına herhangi bir musibet gelirse bu hakikati hatırlayarak veren de Allah, alan da Allah deyip Cenab-ı Hakk'a teslim olur ve sabreder. Kasım bin Muhammed şöyle anlatır. Hanımım ölmüştü, Muhammed bin Ka'b, tabiinden olan bu zatın anne ve babası Yahudi kabilelerine mensuptu. Dolayısıyla İsrailoğullarına dair bu tür bilgileri diğer insanlardan daha iyi bilirdi. Taziyeye geldi. Bana şunu anlattı. İsrailoğullarından alim, abid ve gayretli bir kişinin çok sevdiği saliha bir hanımı vardı. Derken bu hanımı vefat etti. O alim buna çok üzüldü ve evine kapanarak insanlardan alakasını kesti. Kimseyle konuşmaz oldu. İsrailoğullarından bir kadın bunu duyunca kapısına gelerek, ona soracak bir meselem var, fetva istiyorum. Onunla hususi görüşmem gerekiyor diye ısrar etti. Alim, izin verin gelsin deyince kadın içeri girdi. Alime, ben komşum olan bir hanımdan bilezik aldım. Onu bir müddet takındım, ödünç olarak kullandım. Şimdi bana haber gönderdiler, onu istiyorlar. Ne dersin, onlara bileziklerini iade etmem gerekir mi diye sordu. Alim, evet vallahi vermen lazım dedi. Kadın, ama o bilezik bende bir müddet kaldı deyince alim, olsun sen onu emanet olarak aldığın için onların bunu geri istemeye hakları vardır cevabını verdi. Bunun üzerine kadın, Allah sana rahmet etsin. Allah sana emanet olarak verdiği şeyi geri istediğinde neden üzülüyorsun? Üzülmeye hakkın var mıdır? Sana hanımını emaneten vermişti, sonra da geri aldı. Allah'ın onu yanında bulundurmaya senden daha çok hakkı vardır diye alimi teselli etti. Alim bu sözlerden ibret aldı, hakikati gördü ve kendine geldi. Allah alimi kadının sözlerinden istifade ettirdi. Muvatta Cenâiz 43. Bu idrak haline ulaşan bir insan ne elinden kaçırdığı nimet ve imkanlar için çok üzülür ne de nail olduğu dünyalıklar sebebiyle çok sevinip şımarır. İkisinin de imtihan maksadıyla verildiğini bilir. Sıkıntılara tebessümle yaklaşmaya başlar. Mevlana Hazretlerinin oğlu Sultan Bahattin Veled şu hatırasını nakleder. Bir gün bana büyük bir ruh bezginliği ve iç sıkıntısı gelmişti. Beni bezgin ve sıkıntılı gören babam, birinden mi incindin de böyle sıkıldın dedi. Ben de bilmiyorum ki bu ne haldir dedim. Babam kalkıp eve gitti. Bir müddet sonra baktım ki kurt postunu çevirip başına geçirmiş, çocukları korkuttukları gibi bu, bu, bu diyerek yanıma geliyor. Babamın bu hoş hareketi sebebiyle beni bir gülme tuttu ki anlatamam. Hemen yere kapanarak ayaklarını öptüm. Babam, Bahattin, eğer bir güzel ve latif sevgili sana sıkı sıkıya bağlansa, daima seninle şaka, şenlik etse ve birdenbire yüzünün şeklini değiştirip gelse ve sana bu, bu, bu dese ondan hiç korkar mısın? Buyurdu. Ben de hayır korkmam dedim. Bunun üzerine babam, seni sevindiren, seni sevinç ve neşe içinde tutan sevgili, seni üzen ve kendisinden sıkıntı duyduğun aynı sevgilidir. Hep odur. Hep ondandır ve hep ondan feyizlenirsin. O halde niçin boş yere üzgün duruyor, sıkıntının elinde aciz kalıyorsun buyurdu. Babamın bu hareketi ve sözleri üzerine derhal halim değişti, taze gül gibi açılıp ferahladım. Ömrüm boyunca da başka gam yüzü görmedim ve üzülmedim. Dünyanın gamı kederi yanıma yaklaşmadı. Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, tercüme Tahsin Yazıcı, İstanbul 1973, 1-265-266. Allah her kuluna farklı farklı nimetler lütfetmiştir. Allah Teala kullarına farklı farklı ihsanlarda bulunmuştur. Varlık olarak sadece mal, makam, beden güzelliği gibi şeyleri düşünmemek gerekir. İnsan üzerindeki diğer nimetlerin de farkında olmalı ve kimseye haset etmemelidir. Başkalarına bir nimet verilmişse sana da daha farklı nimetler lütfedilmiştir. Hangisinin daha hayırlı olduğu bilinemez. Bu hususta Resulullah şu tavsiyede bulunur. Sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olan birini görünce nazarını hemen kendisinden madden daha aşağıda olana çevirsin. Buhari, Rikak 30. Hayat şartları sizinkinden iyi olanlara değil de daha aşağıda olanlara bakınız. Zira bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için daha uygun bir davranıştır. Müslim, Zühd 9. Ayet-i kerimede İnsanlar arasındaki farklılığın hikmetine ve Allah'ın rahmetinin her şeyden daha üstün olduğuna temas edilerek şöyle buyrulur. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların maişetlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Zuhruf 32. Ancak bu ilahi taksimat, nimet nispetinde mesuliyet esası üzerine bina edilmiştir. Yani bir insan ilahi nimetlerden ne kadar nasip almışsa, infak, hizmet ve tebliğ gibi hususlardaki mesuliyeti de o miktardadır. Cenab-ı Hak takat fazlasını istemez, lakin takat nispetinden de mesul tutar. Her nimetin hesabı mutlaka verilecektir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten hesaba çekileceksiniz. Tekasür 8. Ancak insanoğlu umumiyetle içinde bulunduğu imtihanı ve ahirette vereceği hesabı unutarak hadiseleri kendi zaviyesinden tahlil eder. Cenab-ı Hak insanın bu husustaki haleti ruhiyesini şöyle tasvir ediyor. Her ne zaman Rabbi imtihan için insana ikram edip bol nimet verse, Rabbim bana ikram etti der. Ne zaman da imtihan edip rızkını daraltsa, Rabbim bana değer vermedi der. Fecr 15-16. Buna göre mal, evlat, sıhhat gibi nimetlerin çok olması da az olması da hep imtihan içindir. Her iki haldeki insan için de kârda veya zararda diye bir hüküm vermek mümkün değildir. Zira Peygamber Efendimiz, işlerin asıl kıymeti neticelerine göre ölçülür buyurmuştur. Buhari, Kader 5, Rikak 33. Netice ise ahirette belli olacaktır. Üzerindeki nimetlerin şükrünü ve mesuliyetini ifa eden zenginle, yokluğa sabredip isyankâr söz ve davranışlardan uzak duran fakir o gün kazançlı çıkacaktır. Üzerindeki nimetlere aldanarak şımaranlarla, yokluk sebebiyle isyan edenlerse kaybedeceklerdir. Bu sebeple Hazreti Ömer, zenginlik de fakirlik de aynı şekilde birer binektir. Hangisine bineceğime aldırmıyorum demiştir. Diğer bir ifadeyle hiçbir şeye bizatihi nimet veya musibet olarak bakılmamalıdır. Nasıl ki elektrik alıcının hususiyetine göre bazen ısıtmaya bazen de soğutmaya yarıyorsa, alıcı cihaz mevkiindeki insan idraki de karşılaştığı hadiseleri lütuf veya kahra kendisi çevirmektedir. Nefsini tezkiye ve kalbini tasfiye etmemiş bir insan adeta bozuk bir cihaz gibi Allah'ın lütuflarını göz ardı ederek onları zarara dönüştürmekte, kendisine bahşedilen nimetleri ahiret vebali haline getirmektedir. Bunun aksine kalbi selim ve ahlakı hamide sahibi bir insan da sabır, şükür, tevekkül ve teslimiyeti sebebiyle zarar gibi görünen hadiselerden bile kazançlı çıkarak onları kendisi için ahiret sermayesi yapabilmektedir. Allah Resulü şöyle buyurur. Müminin hali gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır vesilesidir. Böylesi bir hususiyet sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Müslim, Zühd 64. Şunu da ifade edelim ki, insanın başına gelen her hal imtihan olmakla birlikte umumiyetle nimetlerin imtihanı, mahrumiyetlerin imtihanından daha ağırdır. Sevdiğiniz şeyde şer, sevmediğiniz şeyde hayır olabilir. İnsan başına gelen hadiseleri zahiri cephesine bakarak değerlendirir. Onların arka planındaki sebep ve hikmetleri bilemez. Dolayısıyla elden gelen tedbirleri mutlaka almak, ancak buna rağmen başa gelen musibetlere de sabretmek gerekir. Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıdır. Hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Yine sevdiğiniz bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara 216. Allah'ın yarattığı elemlerde veya bazı canlılardan gelen zararlarda bile başka açılardan büyük hikmetler ve nimetler vardır. İçinde hayır veya fayda bulunmayan kötülükler bulunduğu ve bunların günahsız insanlara zarar verdiği şeklinde bir düşünceye kapılmak yanlıştır. Birazcık tefekkür edebilsek, Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve rahmetinin ne kadar büyük olduğunu, bunun hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini ve onun yarattığı her şeyin şükür gerektirecek ihsanlar barındırdığını anlarız. Dolayısıyla bazı varlıkların ve hadiselerin görünür zararlarına bakarak sathi bir değerlendirme yapmak bizi yanıltabilir. O halde yaratılıştaki nihai gayeyi gözeterek görünürdeki şerlerin hepsini izafi şer olarak tavsif edebiliriz. Zira Cenab-ı Hak'tan hikmet ve adalete aykırı herhangi bir fiil zuhur etmez. Böyle bir şey uluhiyet makamına yakışmaz ve Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da anlattığı Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselam İslam'ın kıssası bu hakikatin en canlı ve net bir misalidir. İkisi birlikte yolculuk yapıyorlardı. Hızır kendilerini nehrin karşısına ücretsiz geçiren fakire teşekkür edeceği yerde gemisini deldi. Bu zahirde nankörlük gibi görünürken kısa bir müddet sonra ne büyük hayır olduğu ortaya çıktı. Zira zalim kral sağlam gemilere el koyuyordu. Hızır gemiyi kusurlu göstermek suretiyle onu kralın gaspından kurtarmıştı. Fakir ve garip olan gemi sahipleri de daha sonra bu basit hasarı tamir ederek maişetlerini temine devam ettiler. Yine yolculuklarının devamında bir erkek çocuğa rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Hazreti Musa, "Bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana mı kıydın? Doğrusu pek fena bir iş yaptın," dedi. Kehf 74. Buradaki hikmeti Hızır şöyle ifade etti. Bu çocuk büyüdüğünde asi biri olacaktı. Anne babası ise salih kişilerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe sürüklemesinden, onlara eziyet etmesinden endişe ettik. Yüce Rabbimizin onun yerine kendilerine daha temiz ve daha merhametli bir evlat vermesini istedik. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte sabredemediğin hadiselerin hakikati budur. Kehf 80-82. Sabrın mükafatı. Bela ve musibetler karşısındaki diğer bir teselli yolu da Cenab-ı Hakk'ın sabreden kullarına vaat ettiği mükafatlardır. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde sabreden kullarını sevdiğini, onlarla beraber olduğunu bildirerek ecirlerinin hesapsız olarak verileceğini vaat etmektedir. Ali İmran 146, Bakara 153, Zümer 10. Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sından biri de çok sabırlı manasına gelen Es-Sabur ismi şerifidir. Resulullah Rabbimizin bu güzel ismini bir hadisi şerifinde çok veciz bir üslupla şöyle açıklamıştır. İşittiği bir sözün eziyetine karşı Allah Teala'dan daha çok sabreden hiç kimse yoktur. Zira müşrikler ona çocuk nispet ediyorlar da o yine onlara afiyet ve rızık vermeye devam ediyor. Buhari, Edep 71. Her kimde sabır varsa onda Allah'ın kudretinden bir tecelli var demektir. Hadiselerde de başa gelen musibetlere ve hastalıklara sabretmenin çok faziletli bir davranış olduğu, Allah'ın onun ecrini ihsan edeceği haber verilmiştir. Beyhaki, Şuab 6, 314. A. MLF, Delalün Nübüvve. 6. 291-292, Ebu Nuaym, Hilye. 8. 197. Allah Resulü kadınlara yaptığı bir vaazu nasihatte, sizden henüz ergenlik çağına gelmemiş, üç çocuğu kendisinden önce vefat eden her kadın için bu çocuklar cehenneme karşı mutlaka siper olur buyurmuştu. İçlerinden biri, iki çocuk için de aynı durum geçerli midir diye sordu. Allah Resulü, evet iki çocuğu vefat eden için de durum aynıdır cevabını verdi. Buhari, İlim 36, Müslim 1-152. Hazreti Ayşe validemiz Mina'dayken Kureyş'ten bir takım gençler gülüşerek yanına girdiler. Onlara ne gülüyorsunuz diye sordu. Falanca kişi çadır ipinin üzerine düştü, az kalsın boynu veya gözü gidiyordu dediler. Hazreti Ayşe, gülmeyin, zira ben Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Herhangi bir Müslümana bir diken veya ondan daha küçük bir şey batarsa, bu sebeple ona mutlaka bir derece yazılır ve bir hatası da silinir, dedi. Müslim 1.46. Belki sadece dünya hayatıyla meşgul olup, ahiret inancından mahrum bulunan bir kimse için teselli imkanı bulunamazken, mümin için böyle imani teselli ve telafi noktaları pek çoktur. Mesela gözlerini kaybeden bir insan, Peygamber Efendimizin şu mübarek müjdesiyle ferahlar. Allah Teala buyuruyor ki, kulumu iki gözünü ama etmek suretiyle imtihan ettiğimde, buna sabrederse gözlerine karşılık ona cenneti veririm. Buhari, Merda 7. Zira ahiret nimetleri dünyanın en büyük sıkıntılarını bile unutturacak kadar güzeldir. Azabı da aynı şekilde dünyanın en güzel nimetlerini unutturacak derecede şiddetlidir. Resulullah şöyle buyurur. Cehennemliklerden olup dünyada pek müreffeh hayat yaşayan bir kişi kıyamet gününde getirilip cehenneme bir kere daldırılır. Sonra, ey Ademoğlu, sen dünyada hayırlı bir gün gördün mü, herhangi bir nimete nail oldun mu denilir. O kişi, hayır vallahi Rabbim öyle bir şey görmedim der. Cennetliklerden olup dünyada insanların en yoksul olanı getirilir, cennete bir kere daldırılır. Ona da, ey Ademoğlu, sen herhangi bir yoksulluk ve sıkıntı gördün mü, hiç zorluk ve darlık çektin mi denilir. O kişi de, hayır vallahi Rabbim hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim, zorluk ve darlık çekmedim der. Müslim, Münafikin 55. İslam sabırla karşılanan ızdırapların manevi dereceleri yükselttiği gibi günahlara da kefaret olduğunu bildirir. Resulullah Ümmü Sahib'i ziyarete gitmişti. Ona, neyin var ey Ümmü Sahib, titriyorsun buyurdu. O da, hummaya tutuldum. Allah onu bereketsiz kılsın dedi. Efendimiz, hummaya sövme, şüphesiz o körüğün demirin kirlerini giderdiği gibi Ademoğlunun hatalarını giderir buyurdu. Müslim 1.53. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Buhari, Merda 1.3, Müslim 1.49. Allah hayrını dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Fenalığını dilediği kulunun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Tirmizi, Zühd 57/2396, İbn-i Mace, Fiten 23. Bu yönleriyle bakıldığında hastalık ve musibetler müminler için adeta birer nimet olarak görülmelidir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Kul hastalandığı zaman Allah Teala ona iki melek gönderir ve der ki, bakınız ziyaretçilerine ne söylüyor. Eğer hasta ziyaretçiler geldiğinde Allah'a hamdü sena ediyorsa, melekler bunu her şeyi daha iyi bilen, aziz ve celil olan Allah'a ulaştırırlar. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Eğer o kulumu öldürürsem cennete koyarım. Şifa verir, iyileştirirsem onun için hastalığından dolayı zayi ettiği etinden ve kanından daha hayırlısını yaratırım. Günahlarını da bağışlarım. Muvatta Ayn 5. Amir bu hususta şu hadiseyi nakleder. Peygamber Efendimizin yanına gittim. Bir ağacın altına kendisi için yaygı serilmiş, üzerinde oturuyordu. Ashabı etrafına toplanmışlardı. Ben de yanlarına oturdum. Bir ara Allah Resulü hastalıklardan ve dertlerden bahsedip dedi ki, mümine bir hastalık gelir, sonra da Allah ona şifa verirse, bu hastalık onun geçmiş günahlarına kefaret, geri kalan hayatı içinde bir öğüt olur. Şayet münafık hastalanır, sonra da afiyet verilirse, o sahibi tarafından bağlanıp sonra da salıverilen, fakat niçin bağlandığını, niçin salıverildiğini bilmeyen bir deve gibidir. Resul-i Ekrem Efendimizin etrafında oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, hastalık nedir? Ben şimdiye kadar hiç hastalanmadım, dedi. Resulullah, kalk sen bizden değilsin, buyurdu. Ebu Davud, Cenayiz 1/3089. Resulullah şöyle buyurmuştur. Erkek olsun, kadın olsun, mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan ve malından bela eksik olmaz. Tirmizi, Züht 57/2399, Ahmet 2/287-450, Muvatta, Cenayiz 40. Bela ve musibetlerin en şiddetlisi peygamberlere, daha sonra derece derece salih kullara verilir. Peygamberler içinde en fazla iptilalara maruz kalansa Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'dir. Abdullah bin Mesud şöyle anlatır. Peygamber Efendimizin huzuruna vardım. Kendisi sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuşsunuz, dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekmekteyim, buyurdu. Bu herhalde iki kat sevap kazanmanız içindir, dedim. Evet, öyledir. Allah, ayağına batan bir diken veya başına gelen daha büyük bir sıkıntıdan dolayı Müslümanın günahlarını bağışlar. O Müslümanın günahları ağaç yaprakları gibi dökülür, buyurdu. Buhari, Merda 3:13-16, Müslim 1:45. Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah Efendimiz'den daha şiddetli ağrı çeken başka birini görmedim, demişti. Müslim 1:44, Tirmizi, Züht 57/2397. Hazreti Sa'd der ki, ya Resulullah, en şiddetli belalar hangi insanların başına gelir diye sordum. Şöyle buyurdu. Peygamberler, sonra derece derece salih insanlar. Kişi dindarlığı nispetinde bela ve imtihana tabi tutulur. Dini sağlam ise belası ağırlaştırılır. Dininde gevşeklik varsa dindarlığı nispetinde belaya uğratılır. Belalar bir kula yapışırlar ve onu yeryüzünde günahsız olarak yürür hale getirinceye kadar peşine bırakmazlar. Tirmizi, Züht 57/2398, İbn-i Mace, Fiten 23. Allah'tan hep afiyet istemelidir. Sıkıntı ve meşakkatlere sabretmek, güzel ve faziletli bir haslet olmakla birlikte, Allah'tan bela ve sıkıntı istemek doğru değildir. Allah'tan hep iyilik, sıhhat ve afiyet istenmelidir. Cenab-ı Hak bize, ey Rabbimiz, bize dünyada da, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bakara 201. Duasını öğrettiği gibi Peygamber Efendimiz de Allah'tan afiyet, çok geniş manalara sahip olan afiyet, bütün hayırları içine alan bir haldir. Vücuda ait bütün hastalıklardan, din, dünya ve ahirete dair tüm kötülüklerden ve arzu edilmeyen şeylerden uzak olmayı ifade eder. İstememizi tavsiye etmiştir. Buhari, Cihat 112, Müslim, Zikir 36. Peygamber Efendimizin amcası Abbas şöyle der. Ya Resulullah, bana Allah Teala'dan isteyeceğim bir şey öğret, dedim. Allah'tan afiyet dileyin, buyurdu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar yanına geldim ve ya Resulullah, bana Allah Teala'dan isteyeceğim bir şey öğret, dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet dileyin, buyurdu. Tirmizi, Deavat 84/3514, Ahmet 1/209. Hazreti Ebu Bekir, Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden, kat'i bir imandan sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir, demiştir. Tirmizi, Deavat 105/3558. Bunun yanında Peygamber Efendimiz bizlere başımıza bela gelmemesi için ne yapmamız gerektiğini de öğretmiştir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur: sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakanın önüne geçemez. Heysemi 3.110. Küçük iyilikler sahibini kaza, bela gibi kötü hallerden muhafaza eder. Taberani Kebir 8 261/8014. Kime dua kapısı açılmışsa ona rahmet kapıları açılmış demektir. Kendisinden talep edilen şeyler arasında Allah'ın en çok sevdiği şey afiyettir. Dua, inen ve henüz inmemiş her çeşit musibet için faydalıdır. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya iyi sarılın. Tirmizi, Deavat 101/3548. Hasılı İslam, hayatın cilve ve çilelerini olduğu gibi kabul etmeyi, meşakkat ve iptilalarını sabır ve rıza ile bertaraf etmeyi, nimetlerindense minnet ve şükran duyguları içinde müstefit olmayı emreder. Filibeli Ahmet Hilmi'nin tarifiyle saadet, hayatı olduğu gibi kabul edip sıkıntı ve meşakkatlerine rıza göstermek ve ıslahı için gayret etmekle elde edilebilir. Amak-ı Hayal, sayfa 89.